Ayrım 15. Kahire 1943. Kravatını bağlarken aynadaki yüzünü görünce korktu Macit. Gözlerinin altı uykusuzluktan mosmordu. Avurtları çökmüştü. 5 gün içinde 5 yaş ihtiyarlamış gibiydi. Hiç ara vermeksizin ayın 4'ünden beri sürekli toplantıdaydılar. Cumhurbaşkanı İnönü, Özel Kalem Müdürü, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Genel Sekreteri ve Macit. Amerikan Başkanı Roosevelt'in ve İngiltere Başkanı Churchill'in Adana'ya yolladıkları iki ayrı özel uçağa binerek Kahire'ye vardıklarından beri üç zirve toplantısı ve sayısız ikili üçlü görüşmeler yapmışlardı. Çok önemli konuların görüşüldüğü yemek buluşmaları da cabasıydı. Türk ekibi 4 günden beri Cumhurbaşkanı'ndan en ufak memuruna kadar günde 3 saat uykuyla yaşamaktaydılar. Macit, orta yaşı geçmiş İnönü'nün bu kadar yorgunluğu ve zihin açıklığını bir arada nasıl götürebildiğine şaşıp kalıyordu. Sabahın karanlığında evinden ayrılırken Sabiha'nın Ankara'nın kara kışından kurtulup biraz güneş göreceksin, ne güzel deyişi hain bir şaka gibi geliyordu şimdi. Geniş odalardan, uzun koridorlardan ve yuvarlak masalardan başka hiçbir şey gördükleri yoktu. Tabii bir de asık suratlı ya da dudaklarının kenarına sahte birer tebessüm oturtmuş, yorgun bakışlı erkekler vardı. Kendi milli menfaatleri için parsa toplamaya çalışan. Tekerlekli sandalyesinde otururken bile uzun boyu hemen belli olan Roosevelt ile bir bira fıçısını andıran Basil Churchill'in yanında İnönü cılız bir tilki gibi dursa da karşısındaki güçlü kurtların dişlerinden en az yarayla kurtulmanın yollarını arıyordu ve kafasının içindeki tilkiler birbirlerine kuyruklarını değdirmeden sürekli dönüyorlardı. Gözünüzü dört açın demişti ekibine. Benim gözümden kaçacak bir teferruat sizin gözünüze takılmalı. Çok ince bir ipte yürüyeceğiz. Çok çok dikkatli olun. Macit, Kahire'ye bir aya kadar önce bir kez daha gelmişti Dışişleri Bakanı'yla. Yine kıran kırana müzakereler yapmışlar ve 4 günden beri süre gelmekte olan bu son siyasi maçın altyapısını hazırlamışlardı. Yorucu bir seyahat olmuştu ama bu seferki kadar değil. Şu son 4 gün tam kuyruğunun kopmasından önceki canhıraş çırpınışlarıydı Danan'ın. İngiltere Türkleri kendilerine yük olmadan savaşa girmeye, güney illerinde havaalanı açmaya ve gerekirse yüzüne gözüne bulaştırdığı Yunan adaları yenilgisini zafere dönüştürmek için Ege'de çıkarma yapmaya zorluyor, Rusya ise ipleri perde arkasından çekiyordu tüm gücüyle. Nedense Ruslar illa da Türkiye'nin savaşa girdiğini ilan etmesini, boğazlardan geçen Alman gemilerine ticaret amaçlı bile olsa asla izin verilmemesini ve müttefiklerin kullanacakları hava meydanlarının hemen açılmasını istiyorlardı. Sanıyorlardı ki bunlar yapıldığı takdirde Almanlar Türkiye'yi işgal edecekler ve Rusya rahatlayacaktı. İnönü'yü en rahatsız eden konu da buydu işte. Böyle bir işgal gerçekleşirse Rusya'nın Türklere yardımcı olma mazeretiyle Türkiye'ye asker sokmasıydı. Aslında İnönü ayağında eskimiş rugan papuçları çok kaygan bir zeminde üç büyük primadonayla tehlikeli bir vals yapmaktaydı. İngiltere beline sarılmış, onu kendine döndürmek isterken Almanya kollarından çekerek öte yana çevirmeye çalışıyor, Rusya ise kocaman postallarıyla ayağına basıyordu. Macit, İngiliz ve Türk Dışişleri Bakanlarının 5 Kasım'da Kahire'deki buluşmasındaki konuşmalarının zabıtlarını tutmuştu. Numan Menemencioğlu hazırlıklı gitmişti buluşmaya. Çünkü Kahire'ye yola çıkmasından hemen önce çok ilginç bir şey olmuştu. Acil görüşme ricasıyla Alman sefiri von Papen Dışişleri Bakanını ziyarete gelmiş ve Kahire buluşmasında İngilizlerin ve Rusların Türkiye'den neler isteyeceklerini bildiğini söylemişti. Ekselans, Rusların baskısı altında İngilizler sizden hemen savaşa taraf olmanızı isteyeceklerdir. Sizi Kahire'ye davet etmelerinin tek nedeni budur, demişti. Nasıl böyle emin konuşabiliyorsunuz Sayın Büyükelçi, diye sormuştu Numan Bey. Henüz oraya gitmedim bile. Von Papen, bu bilgileri İngiliz sefaretinde çalışan ve Londra'dan gelen şifrelerin fotoğraflarını çekerek Almanlara satan Cicero adlı casus sayesinde edindim. Diyemeyeceği için gülmüştü keyifli keyifli. Bunu bilmek için kahin olmak gerekmiyor demişti. İkinci cümlesini söylerken gülmüyordu ama. Müttefiklerin teklifini reddetmeniz çok hayrınıza olacaktır. Hükümetim sizden onlara gerekli cevabı vermenizi bekliyor. Numan Menemencioğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Eden ile Kahire'deki buluşmasına işte böyle bir ruh hali içinde gitmişti. Ama onu neyin beklediğini bildiği için çok iyi hazırlanarak. aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık diye düşünmüştü Macit. Toplantı yapacakları geniş odanın kapısının önünde beklerken. İçeri gidip de masa başında yerlerini aldıktan sonra Macit, her iki dışişleri bakanının karşılıklı söz düellosunu ustalıkla oynanan bir tenis maçı seyreder gibi ağzı açık dinlemişti hayranlıkla. Doğrusu Numan Menimencioğlu en sert gelen topları bile anında geri çevirebilen usta bir oyuncuydu. Toplantı başlar başlamaz lafı eveleyip gevelemeden, bu yıl sona ermeden savaşa girmenizin Rusya'ya çok yardımı dokunacaktır. Savaşın bir an önce bitmesi Ruslarda bir saplantı haline geldi. Ayrıca savaşa girmekle Ruslarla dostluk tesis edeceksiniz ki bu da Türkiye'nin yararınadır, demişti İngiltere Dışişleri Bakanı Eden. Bizim savaşa girmemiz Rusların Balkanlara sızmalarına fırsat yaratmayacak mı, diye sormuştu Menemencioğlu. Rusların Balkanlar üzerinde emelleri olsa Türkiye'nin savaşa girmesini istemezlerdi, demişti Eden. Söylediğine kendi de fazla inanmayarak. Rusların Türkiye'nin yıpranması için savaşa girmesini istediği düşünülemez mi? Kendimizi Alman işgalini açmak ve sonra ikinci bir kurtuluş savaşı vermek. Bu pek akıllıca olmaz. Almanların Türkiye işgali artık mümkün değildir. Ellerinde topu topu 50 adet bombardıman uçağı var. İngilizlerin avcı uçaklarıyla başa çıkamazlar. Balkanlarda yeni bir cephe açacak halleri yoktur. Madem Almanların Balkanlardaki hali perişandır, neden İngiltere bölgede bir harekata başlamayı öngörmüyor? Bu husus askeri harekat planlarıyla ilişkilidir. Ben bir şey söyleyemem, diye kaçmıştı bu sorudan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı. Evet, sizi anlıyorum Ekselans. Ama siz de beni anlamaya çalışın lütfen. Türkiye'nin sizlerin Balkanlardaki planlarınızı bilmeden savaşa girmesi mümkün değildir. Türk Dışişleri Bakanı'nın kararlı tutumu karşısında ağız değiştirmişti Mr. Eden. Sayın meslektaşım, Türkiye savaşa girmeden de İngiltere'ye yardım edebilir. Nasıl? Güney bölgelerinde tesis edeceği havaalanlarını İngilizlerin kullanımına açarak. Sayın meslektaşım, siz de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'nin bunu yapması Almanların Türkiye'ye hemen saldırması için kafi sebeptir. Hayır efendim, Azor adalarındaki üsler kullanıldığı zaman Almanlar Portekiz'e saldırıda bulunmadılar. Keza Ege adalarına yapılan hareketler sırasında bize göstermiş olduğunuz kolaylıkları, yani malzemelerimizi sizin depolarınızda saklamamızı, gıda maddelerimizi sizden temin etmemizi ve askerlerimizi Türkiye üzerinden geri çekişimizi de görmezden geldiler. Bunu biliyorsunuz. Elbette biliyorum Ekselans. Ama bizim üstlerimizden adalara saldıracak olursanız Almanlar da o an bize saldırır. Siz de bunu biliyorsunuz. Ekselans, anladığıma göre bize hava meydanı vermeyi, savaşa girmemek için istemiyorsunuz. Çünkü Ruslardan korkmaktasınız. Böyle bir ifade lüzumsuz olur Ekselans. Türkiye'nin savaşa katılma konusu görüşülebilir ama ancak gerekli yardım garantileri verildiği takdirde. Bakınız efendim, Türkiye bugün savaşa girerse bunun etkisi büyük olacaktır. 3 ay sonra bu etki azalacak, 6 ay sonra ise hiç kalmayacaktır. Bir şey daha var. Bize büyük yardımı dokunacak olan isteklerimizi kabul etmezseniz ilişkilerimiz değişecektir. Hangi yönde efendim? Olumsuz yönde. Sayın meslektaşım, böyle bir istekte bulunduğunuz ilk memleket biziz. Rusya'dan, Amerika'dan, hatta Yugoslavya'dan bile böyle bir istekte bulunmadınız. Teklifini reddedersek ilişkilerimiz kopma noktasına mı gelir, bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Açıkça söylemek en doğrusu. Türkiye 3 müttefik ile işbirliği yapmazsa, bu 3 müttefik ile hem şimdi hem de savaş sonrasında ilişkileriniz bozulur. Numan Menimencioğlu'nun yüzüne belli belirsiz bir gölge düşmüştü. Mr. Eden onu savaş sonrası günleri için bile tehdit etmekteydi. Moskova'da alınan kararın bizi savaşa sokmak olduğunu anlıyorum. Evet, üç devlet de Türkiye'nin savaşa girmesinin savaşı kısaltacağı görüşüne varmıştır. Hava meydanı isteği ise ayrı bir konudur. Sayın Bakan, hava meydanı talebinizi reddetmeye yetkiliyim. Bu yetkimi kullanıyor ve hemen reddediyorum. Türkiye'nin harbe dahil olması konusunu ise hükümetime götüreceğim. Bu konu ancak Ankara'da mecliste karara bağlanabilir. Numan Menimencioğlu son sözünü söyledikten sonra ayağa kalkmış, Mr. Eden'la el sıkışmış ve odayı terk etmişti. Türk diplomatları 2 gün boyunca sürekli toplantı yapmışlardı kendi odalarında. Ankara ile kriptolar gidip gelmiş, sigaralar, kahveler, zincirleme içilirken ince ayarlar, değerlendirmeler yapılmıştı. 3 gün sonra Eden ve Menimencioğlu bir özel toplantıda bir kez daha buluşmuşlardı. Türkler gergindiler çünkü İngilizlerin Rusların ısrarı üzerine malzeme yardımını kesmeye kararlı olduklarından şüpheleniyorlardı. Bu toplantıya girmeden önce Numan Bey Macit'e bu Bu sefer diplomatik nezaket kurallarına riayet etmeyebilirim. Ama bu da bir taktiktir demişti. Şimdi o toplantıyı hatırlarken bile avuçlarının içinin terlemesine mani olamıyordu Macit. Eda'nın "Bu savaşa hemen girmek zorundasınız" ultimatumuna yanıt verirken Numan Bey yumuşak bir sesle konuşuyordu. Ama seçtiği kelimeler pek yumuşak sayılmazdı. "Siz bize 3 defa yanlış telkinde bulundunuz, sayın meslektaşım. Bunların herhangi birini kabul etmiş olsaydık bizim kadar siz de büyük zarar görürdünüz" demişti. Mesela Aiden'ın sesi alaylı, gülümsemesi müstehziydi. "Hemen hatırlatayım. 1940 yılında İtalya harp ilan edince bize hemen savaşa girmemizi söylediniz. Ya sözünüzü dinleyip girseydik halimiz ne olurdu? Keza 1941'de Yugoslavya içinde aynı şeyi yaptınız." "Hayır efendim, harbe girin demedik" diye atılmıştı Ankara'nın İngiliz sefiri Haggison. "Ya ne dediniz?" "Yugoslavya hükümetini mukavemete sevk için blöf yapınız" demiştik. Numan Bey gülmeye başlamıştı. "Dostum, kuvvetinin en yüksek derecesinde bulunan Almanya güneye sarkarken bize blöf yapın teklifi harbe girin teklifinden daha da güzel olmuş. Benim sözümü teyit ettiniz. Teşekkür ederim." Mr. Eden da kendini tutamayıp gülmeye başlamıştı. Numan Bey lafına gülerek başlamıştı ama sert bir sesle bitirmişti konuşmasını. "Neticede Almanları Ruslardan evvel bize hücum edecek mecburiyete sokmak istediniz. Ama Türkiye'yi bu surette harcamak size çok pahalıya mal olacaktı." Macit ve genel sekreter göz göze gelmişlerdi. Her ikisinin de gözlerinde biraz endişe, biraz da gurur vardı. Numan Bey adını haşlamaya devam ediyordu. O gün başı sıkışan bir tümen kumandanının şaşkınlıkla kuvvetlerini sağa sola dağıtarak delik tıkamaya uğraşması kabiliğinden yaptığı bu hareket sizin için kaçınılmaz bir hata olabilirdi. Bugün ise üstün mevkide ve kudret içindeyken dahi yine aynı hatayı yapıyorsunuz. Teklifiniz Türkiye'yi harcamaktır. Hem de sırf Rusları memnun etmek için lüzumsuz ve faydasız yere harcamaktır. Macit İngilizlerin yüzlerinde en ufak bir ifade değişikliği olmaksızın kiminin gözleri yerde, kimininki tavanda veya duvarda Türk Dışişleri Bakanı'na dinlemelerini seyretti. Numan Bey sahneye çıktığında biraz tutukluk çeken ama giderek aşılan bir tenör gibiydi. Ordumuzun taarruz kabiliyeti olmadığı aşikar iken üzerimize Alman kuvveti celbetmek hangi akla sığar? Almanlar İstanbul'u, Boğazları ve Hinterland'ını ele geçirirlerse bu size ne gibi bir fayda sağlar? Kurtuluş için nihai zaferi mi bekleyeceğiz? Ruslar Almanları dövsün ve gelip İstanbul'u kurtursunlar diye mi ümidi düşeceğiz? Zaten Ruslar İstanbul'u benim için mi kurtarırlar? Numan Bey susmuş, derin bir nefes almıştı. Eden bir şey söylemek ister gibiydi ama hemen yine konuşmuştu Numan Bey. "Bütün bunlar meydandayken harbe girmezseniz size malzeme vermeyiz. Sözleriyle bir fasit daire içine girdiğimizi anlamıyor musunuz? Siz malzeme vermedikçe biz harbe giremiyoruz. Biz harbe girmedikçe siz malzeme vermiyorsunuz." "Ne akıllıhane bir hareket değil mi?" demişti. Mr. Eden maske takmış gibi ifadesiz bir suratla oturuyordu. Ne hak vermiş ne de itiraz etmişti. "Üç büyüklerin yani İngiltere, Rusya ve Amerika'nın dileklerini hükümetinize iletiniz, ekselans" demekle yetinmişti. Türkiye'ye döndükten sonra Bakanlar Kurulu'nda uzun uzun müzakere etmişlerdi bu konuyu. Savaşa katılmaya şartlı evet, havaalanı açmaya red kararı çıkmıştı meclisten. Aradaki bir ay zarfında daha ne sular akmıştı köprülerin altından. Macit her gün bakanlıkta bu işlerle boğuşurken evde Sabiha'nın ve Hülya'nın ruh hallerine, sağlık sorunlarına zaman ayıramamıştı haliyle. Karı koca giderek uzaklaşıyorlardı birbirlerinden. Aylardan beri sevişmemişler, son bir aydır da neredeyse karşılıklı iki laf edememişlerdi. Macit işlerinin öneminden hep ertelemişti evindeki sorunlara eğilmeyi. "Hele bu toplantı bitsin, hele şu anlaşmayı imzadan geçirelim, hele Kahire'den döneyim, hele hayırlısıyla zirve neticelensin." İşte şimdi Kahire'deydi. 5 günlük maraton bitmişti ve Churchill'in uçağıyla Adana'ya dönüyorlardı. Evde kayınpederi 4 gözle onu bekliyordu herhalde. Eve varması geç saatlere rastlarsa Macit, fazla Reşat Paşa'nın yatmayıp pencerenin önünde onun yolunu gözleyeceğinden emindi. Devlet adamlığı insan emekliye de sevk edilse, yaşı 80'i geçse de insanın yakasını bırakmıyordu demek ki. Osmanlı'nın son meclisinin sıhhiye nazırı sokak kapısının ardında hafif kambur sırtında bordo sabahlığı burnunun üstüne düşmüş kelebek gözlükleriyle damadını karşılamak üzere bekleyecekti. İç geçirdi Macit. Hiç olmazsa evinde yaşlı bir kayınpeder de olsa onun yolunu gözleyen biri vardı. Macit dış dünyaya ancak kendi kanalıyla bağlanan kayınpederine neler anlatabileceğini düşündü. Mesela ona bir önceki Kahire buluşmasında İngiliz Dışişleri Bakanı gözümüzün içine baka baka atmış kıtır meğer. Çünkü Amerika'nın bizi ateşin ortasına atmaya hiç niyeti yokmuş. Bunu isteyen sadece Ruslarmış dese. İhtiyar adam artık hiç durmadan konuşur ve Ruslara güven olmayacağını dair tarihten çeşitli örnekler verirdi. Kayınpederine İnönü'nün o toplantıda Türkiye'nin harbe girmek için daha zamana ihtiyacı olduğunu söylediğinde Amerikan Başkanı Roosevelt'in bu talebi samimiyetle desteklediğini ama İngiliz Dışişleri Bakanı Eden'ın herkesin duyabileceği bir sesle "Ama başkan, Ruslara verdiğimiz sözü unutuyorsunuz." dediğini anlatacak olsa, fazla Reşat Paşa hırsından sıp sıp sıçrar ve İngilizlerin Araplarla Kürtleri aleyhimize kışkırtıp üzerimize saldırtmalarını anlatırdı bu kez. Macit toplantıların akışını şöyle bir aklından geçirdikten sonra kayınpederine Numan Bey'in küstah Eden'a verdiği bir yanıtı nakletmeye karar verdi. Yaşlı adam bu yanıta çok keyiflenecekti şüphesiz. Numan Bey, Türkiye'ye verilecek askeri malzemenin pazarlığı yapılırken bize vaat ettiğiniz yardım İngiliz hava üslerinin savunulması için yeterli olmakla beraber Türkiye'nin savunulması için yeterli değildir deyince Mr. Eden bunlar İngiliz hava üslerindekilerin İstanbul, İzmir ve Zonguldak'ı savunması içindir diye yanıtlamış. Numan Bey de Türklerin yurtlarının savunmasını İngilizlere bırakacağını düşünmüyorsunuz herhalde ekselans demişti. Bizim isteğimiz icap ettiği takdirde Türkiye'nin sizin yardımınızla Türkler tarafından savunulmasıdır. İşte o çok sert konuşmalarla geçen toplantının bitiminde Kahire'den ayrılacak olan Amerikan başkanının veda etmek için İnönü'nden biraz daha kalmasını rica etmesini ve iki başkan arasına geçen çok sıcak konuşmaları da anlatacaktı elbette. Sevindirmek için paşayım. Kayınpederine böyle şefkatli duygular beslemeye başlamasına kendi de şaşıyordu. Uzun yıllar önce kaybettiği kendi babasını yerine mi koyuyordu acaba kayınpederini? Baba sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyduğuma göre belki de derin bir yalnızlık içindeyim diye düşündü Macit. Sabahın erken saatlerinde Churchill'in villasına gerçekleşecek olan son Churchill İnönü toplantısına vaktinde yetişmek için geceden hazırlayıp da henüz kapatmamış olduğu valizine sabah kullandığı tuvalet eşyalarını ve pijamasını koyup kilitledi. Ceketini giydi, dosyalarını topladı ve çıktı kapıdan. Churchill'in uçağıyla Adana'ya varıp oradan da Ankara'ya gitmek üzere trene bindiklerinde kompartımanına girer girmez uzanmış ve yorgunluktan içi geçmişti. Kapının vurulmasıyla yerinden fırladı. İnönü'nün görevlilerinden biri kafasını uzatmış, "Cumhurbaşkanımız son bir değerlendirme için sizi bekliyorlar," diyordu. İyi ki soyunmamıştı. Esneyerek "Hemen geliyorum," dedi. Ve adam gözden kaybolunca homurdana homurdana kalktı yerinden yüzünü yıkamak için. Ne biçim bir insandı bu İnönü? Hiç mi yorulmazdı, uykusu gelmezdi? Evine varır varmaz yatacak ve bütün hafta sonu boyunca uyuyacaktı. Macit'in evine varması planladığı saate rast gelmedi. Ankara'ya yaklaşırlarken yoğun kar yüzünden kapanan tren yolunun açılmasını beklediler saatlerce. Nihayet istasyona vardıklarında başbakan ertesi gün bakanlar kuruluna sunulacak bilgilerin son halini görmek istediği için doğru bakanlığa gittiler. Macit evine telefon edip hal hatır sorduktan sonra onu beklememelerini tembih etti. Fazıl Reşat Paşa'ya artık ertesi gün anlatırdı Kahire macerasını. Sabahın birine doğru evine vardığında bitkindi Macit. Gözleri uykusuzluktan yanıyordu. Ağzı kurumuştu. Eklemleri ağrıyordu. Taksiye parasını ödedi, küçük valizi elinde yürüdü. Kapıyı takside hazır ettiği anahtarıyla açtı, girdi karanlık ve sessiz eve. Önce banyo yapmayı düşündü ama hemen vazgeçti. Banyo bile yapacak hali yoktu. Sabiha'yı uyandırmamak için salondaki kanepeye uzansa, sabah kalkanlar erken uyandırabilirlerdi onu. En iyisi salonda soyunup yavaşça yatağına sızmaktı. Valizini açmadan bir kenara bıraktı. Ceketini, kravatını, gömleğini, ayakkabılarını ve pantolonunu çıkardı. Ayağında çoraplarıyla yatak odasına yürüdü. Yavaşça kapıyı açtı. Karanlıkta el yordamıyla bulduğu yatağa mümkün olduğu kadar sessiz girdi. Sırt üstü bıraktı çarşafın sıcaklığına, yorgunluktan uyuşmuş vücudunu. Tam dalarken karısının ona sokulmasıyla irkildi. "Eyvah, uyandırdım onu," diye düşündü. Sabiha'nın ipek geceliğinin yumuşak ve kaygan dokusunun yerini birden sımsıcak teninin teması aldı. Sabiha çıplak vücudunu kocasına yaslayarak kollarını sımsıkı doladı boynuna. "Hoş geldin," dedi. "Seni çok özledim. Çok ama çok özledim."